gerçekten. Oysa adımız da onun için.
Hayatın sesleri.
Batar mutti
la ilahe illallah
la ilahe Ayasofya, rüzgarlar esin kubbende, hürriyetin ta ezelden. Sen bizimsin, biz de senin.
Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edecek. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi, ağlaya ağlaya, üstünü başını yırta yırta, onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çıkı olsam daha ne isterim. Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır.
Surda bir gedik açtı. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahverüzgar, artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Temmuz 2020 günlerden Cuma. Türkiye'de saatler 15.12'yi gösteriyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Kıymetli dinleyicilerimiz, takvim yaprakları 24 Temmuz 2020 Cuma'yı gösteriyor. Bugün Türkiye için, İslam alemi için tarihi bir gün. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanlardan Türkiye'ye tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Yurdun dört bir yanından Ayasofya'yı Kebir Camii'ne gelen vatandaşlarımız büyük bir sevinçle, coşkuyla Cuma namazlarını idrak ettiler. Efendim bugün Ayasofya'yı konuşacağız. Bir telefon bağlantımız var. Gazeteci yazar Ferhat Ünlü. Sayın Ünlü merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bugün çok önemli, tarihi bir gün. Ezanı dört minareden dört müezzin okudu. Muazzam bir ezandı. Hepimiz çok hüzünlendik, duygusal anlar yaşadık. Hemen öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan namazdan önce Kur'an-ı Kerim okudu. Ayasofya'nın ibadete açılışına dair, oradaki atmosfere dair izlenimleriniz nelerdir? Aktarır mısınız bize?
Vallahi tabii çok coşkulu bir gün. 86 yıllık bir aranın ardından Ayasofya'nın ibadete açılması çok çok önemli bir gelişme. En son Sayın Cumhurbaşkanı sayıda verdiler. 350 bin kişinin 86 yıl sonra ilk namaza katıldığı yönünde. Çok geniş güvenlik önlemleri vardı. pandemiye rağmen bu kalabalık, tabii ki sosyal mesafeyi gözetme kaydıyla da bir araya geldi. Bence çok tarihi bir gün, çok önemli. Yani tabii ki 86 yıl önce 1934'te dönemin konjonktürü gereği Ayasofya'nın müzeye çevrilmiş olması başka bir bahis, ama bugünün konjonktürü gereği Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası gerek Suriye sahası, gerek Libya, gerek Irak sahalarında verdiği mücadelenin, ulusal güvenliği adına verdiği mücadelelerin Ayasofya kararıyla taçlanmasını, tabii 15 Temmuz'un yıl dönümünün 9 gün sonrasına denk gelmesi de manidar.
Evet.
Ben bu 4 yıl önce 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekün saldırının FETÖ eliyle, tabii ki bunun arkasında pek çok güç vardı malumunuz. O dönemden bu tarafa, özellikle 27 Ağustos'ta işte Suriye'de Mercidabık Zaferi'nin 500. yıl dönümünde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmamızdan sonraki dönemin şu güne kadarki şahikası olarak görüyorum. Bu kararı, evet, ve bugün kılınan namazı.
Evet. Şimdi Ayasofya'nın da gizli bir tarihi var.
Evet.
Şöyle tarihe baktığımız zaman 916 yıl kilise olarak kullanılmış. Daha sonra fetihten sonra cami olarak ibadete açılmış. Daha sonra 86 yılda müze olarak kullanılmış. Tabii böyle, evet, dönüşümler var. Bize biraz Ayasofya'nın gizli tarihinden bahseder misiniz? Neler yaşandı?
Ya şimdi ben tabii Ayasofya'nın müze olduğu dönemin gizli tarihine ilişkin bir takım araştırmalarım oldu. Çeşitli İngilizce, Türkçe kaynaklardan baktım o döneme. Şimdi tabii söylediğiniz gibi işte kilise olarak inşa ediliyor. Hatta Süleyman Tapınağı vaktiyle işte tapınak şövalyelerinde koruduğu, şimdi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde yıkılmış Süleyman Tapınağı'na o dönemki koşullarda bir rakip şeklinde yapılıyor. Aslında yeni bir mabet şeklinde. Çünkü açılış tarihinde 27 Aralık 537'de Bizans İmparatoru 1. Justinian, "Ey Süleyman, seni geçtim," diyor Ayasofya'nın kapısından girerken. Tabii 1453'te cami olduktan sonra uzun yüzyıllar cami olarak hizmet veriyor. Minarelerinden ezan sesi yükseliyor. 1932'de biraz da enteresan biçimde hemen 2 yıl önce Kadir Gecesi namaz kılınan, işte vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ibadet ettiği Ayasofya Camii biraz ansızın olmayan, geçmişten beri hesaplanan bir kararla uluslararası konjonktürün o dönemki gereği diyebileceğimiz, ama bugün o koşulların artık kalmadığını görüyoruz, müzeye dönüştürülüyor. Buradaki kilit isim Amerikan Bizans Enstitüsü kurucusu Thomas Whitmore. Bu şahıs 16. yüzyılda İngiltere'den işte Amerika'ya göçmüş bir ailenin, bir sülalenin üyesi. Sülalesinde işte CIA'ye çalışmışlar var. Geçmişte romancı olan Lawrence Whitmore diye bir şahıs. Kendisi de 1932'de Mustafa Kemal'le bir görüşme yapıyor, 11-12 Temmuz 32'de, ve Ayasofya Müzesi'ndeki mozaiklerin açığa çıkarılması için arkeolojik kazı çalışmalarına öncülük ediyor. Bizans mirası olduğu, tırnak içinde söylüyorum bunu, fikrinden hareketle. Mustafa Kemal de o dönemde buna izin veriyor. Daha öncesinde Mustafa Kemal'e gelen bir başka isim var. Bu da bir İngiliz gazeteci, kadın gazeteci, Grace Mary Allison diye. O da o dönemin papası 11. Pius'un teklifini iletiyor kiliseye çevrilmesi için Ayasofya. Mustafa Kemal bunu reddediyor, ama bu çok daha erken bir tarih, 1922. Sizin kendi aranızda da fraksiyonlar var diyor. Teklif oluyor Hristiyan kilisesinin. Biz burayı kilise falan yapamayız, kilise yapamayız diyor. Çünkü bu bizim topraklarımızda bir çatışmayı körükler. Ama sonradan müze yapmayı düşünebiliriz diyor. Yani Atatürk'ün kafasında bu fikir var. 1934'te, bunları neden söylüyorum? 1934'te bu karar Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirilirken Mustafa Kemal imzasının sahte olduğu yönünde doğruluğu kesinlikle ispatlanmayan bir takım iddialar ortaya atmıştı. Bunu hem tarihçiler İlber Ortaylı'dan başlayarak, işte Semaveyci'den başlayarak bunun doğru olmadığını kanıtlarıyla gösterdiler. Şimdi 1934'te müze olmasında bu Thomas Whitmore'un çok etkisi var. Bu şahsın sonradan CIA başkanlığı yapmış kişinin Alan Dulles'ın kardeşiyle kritik bir görüşmesi var. Zaten o tarihte, görüştüğü tarihte ölüyor. 1900, hemen tarihte vereceğim. 1970'ler olması lazım. Ona tekrar bakacağım. Yani tabii CIA'ye o öldüğü günde elinde Ayasofya ile ilişkin bir takım belgeler var, fotoğraflar var. Bunun olması anlamlı açıkçası. Bir Thomas Whitmore'un arkadaşı olan kişinin torununa göre, sonradan New York Times'ta bunu bir yorum yazısı olarak yayınladı. Tıpkı dedesi gibi Thomas Whitmore'un da CIA ile bir takım ilişkileri vardı. Tabii ben burada daha çok şunu görüyorum. Hani CIA neticede bir gizli servistir. O kadar da yüksek bir güç atfetmemek lazım. Ama o dönemde küresel sermayenin David Rockefeller'dan başlayarak ki Bizans Enstitüsü'nün, Amerikan Bizans Enstitüsü'nün hamisidir. Oraya epey para yatırmıştır vesaire. Dolayısıyla bir küresel proje olarak o dönemde dayatıldığını aslında söyleyebiliriz.
Evet.
Rahmetli Atatürk de memleketin çok zorlu koşullar içinde kurtarıldığı malumunuz, bunları tekraren konuşmaya gerek yok. Misak-ı milli sınırları korunmuş, memleket ciddi bir istiklal savaşı vermiş ve bunun sonucunda yeni bir Osmanlı'nın küllerinden yeni bir işte cumhuriyet kurmuşuz. Çok bu konuda polemiği uluslararası toplumda vesaire gerekli görmediği için böyle bir karar almış.
Hı hı.
Ben bugün verilen karar ise herhangi bir ülkeye, bilhassa Yunanistan'a, şimdi şöyle yorumlar yapıyor işte Yunanistan'da bayraklar yarıymış vesaire. Bu bir çok duygusal bir tepki. Yunanistan'da tek bir cami yok. Yani bırakmadılar biliyorsunuz.
Evet. Orada cami yok maalesef.
Cami yok. Pek çok ibadethaneyi, Müslüman ibadethanesini ya otoparka dönüştürdüler ya başka bir şekilde kullandılar ya işte kiliseye çevirdiler.
Kiliseye çevrilmiş camiler çok, evet.
Var çok. Şimdi bu duygusal tepki çok önemli değil. Türkiye bu kararla ne Yunanistan'a dini açıdan bir mesaj verip işte tırnak içinde kışkırtmak gibi bir amaç gidiyor ne de başka bir amacı var. Buradaki amaç bir şekilde zamanımızda küresel odakların, küresel güçlerin, ulus devlet ötesi yapıların, küresel sermayenin ulus devletlere karşı nasıl mücadele ettiğini pandemi sürecinde daha net biçimde gördük. Rockefeller gibi isimler de vaktiyle buraya çok ilgili. O veya bu şekilde tamamen Rockefeller'dan ibaret değil bu karar tabii ki. Hı-hı. Ama küresel sermayenin, küresel güçlerin ulus devletlere karşı yürüttüğü operasyonlara bir karşı koyma diyelim. Türkiye'nin kendi egemenlik hakları ile ilgili bir şey. Milli egemenlik hakları ile ilgili bir şey. Yani milli boyutunun kararın en az dini boyutu kadar önemli olduğu kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel güçlere kendisine operasyon yapmış 15 Temmuz öncesinden bu tarafa, hala da yapmaya çalışan küresel yapılara, küresel odaklara karşı kendi toprakları içerisinde yüzyıllar boyu Müslüman ibadethanesi olarak, cami olarak kullanılmış bir mekanı tekrar camiye çevirerek bu benim egemenlik haklarımla ilgili bir şey, kimse ilgilendirmez demiş oluyor. Bunun Yunanlarla ilgisi yok, Ruslarla da ilgisi yok. Rusların Ortodoksluğu zaten Yunanlardan ayrı biliyorsunuz, aralarında kısmen rekabet de var. Ruslardan çok ciddi bir tepki gelmedi. Gelse de önemli değildi.
Sayın Ünlü,
her ne kadar
aslında Yunanistan başta olmak üzere diğer ülkelerin de Türkiye'nin bu uyguladığına destek vermeleri gerekir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Osmanlı Devleti İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya Kilisesi'ni almış. Fakat oradaki fresklere, resimlere, işte mozaiklere hiçbir zarar vermemiş. Saygı duymuş. Ve halen o yapılar korunuyor. Osmanlı Devleti size göre bu yapıları neden korudu? Dünyaya nasıl bir mesaj verdi? Ve Yunanistan bunları görmüyor mu acaba? Diğer ülkeler bunları görmüyor mu?
Onlar çok görmezler ama Osmanlı'nın tarihsel misyonu, dünya tarihinde nasıl bir yer edindiği, işte toprak çok üç kıtaya hükmetmiş bir ama aynı zamanda içinde dinsel hoşgörüyü muhafaza etmiş bir egemen devlet oldu, egemen imparatorluk oldu. Belki bir yerde emperyal ama asla ve kata emperyalist olmadı. Hiç kimsenin ham maddesine göz dikmedi, hiç kimsenin dini inancının hilafına, inadına bir uygulama içinde olmadı. Sadece İstanbul'da değil, Balkanlardaki değişik topraklarda, özellikle Balkanlarda daha ziyade Hristiyan nüfusu orada olduğu için. Kudüs'ü düşünelim. Kudüs'te pek çok işte yine sadece Kudüs değil, Orta Doğu'nun değişik bölgelerindeki Hristiyan azınlıklarında Osmanlı'nın kendi toprakları, hatta Misak-ı Milli sınırlar içinde, şimdiki sınırların içindeki pek çok Hristiyan ve Yahudi, Yahudiliğe mensup insanların, hı hı, haklarını gözettiği bilinen bir gerçek. Ayasofya bunun delili hakikaten. Oradaki fresler hala kimi yerde böyle hani
korunuyor.
Korunuyor ve düşünün şu tartışmanın yürütüleceği kadar, ya işte ibadeti sonuçta İslam inancına ters bir yönü var. Nasıl yapılacak? İşte onun kapatılması bile uygun bir formülle yapılıyor. Eserler hala korunuyor. Bunun tartışılması, bunun konuşulması, bunun muhafaza edilmesi de çok önemli. Zaten Ayasofya yüzyıllarca böyle gelmiş, böyle ibadet edilmiş. Dolayısıyla Ayasofya başlı başına bunun göstergesi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın örneklerini vermişti Notre Dame Kilisesi'nden başlayarak. Hem müze hem de kilise olarak kullanılan Avrupa'da değişik mekanlar da var. Yani ibadethane olarak kullanılması onun tarihi eser vasfına zarar verecek bir şey değil. Özenli olursanız tabii ki Türk devleti, Türk milleti bu özeni yüzyıllarca göstermiş. Bugün de gösterildiğini hep beraber şahit olduk. Tarihi bir gündü. Evet. Yani tüm dünyaya farklı bir mesaj verilmiş oldu.
Tüm dünya Müslümanları sevinç içerisinde, coşkuyla karşıladı bu durumu. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ilk cuma namazını kıldırdı 86 yıl sonra. Elinde bir kılıç vardı. Fethin nişanesi, evet. Fatih'in emaneti başlıklı hutbeyi irad etti.
Evet. Bu da tamamen işte Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen bir tarihsel gelenek açıkçası. Burada bunun tabii siyasi anlamda başka ülkeler tarafından nasıl yorumlanacağı çok da önemli değil. İstenildiği şekilde de yorumlanabilir. Türkiye şu çok net artık. Türkiye ulusal egemenliği ile ilgili konularda hangi sembol ne tür yorumlanacak gibi bir şey yapmıyor. Bir hesap içinde olmuyor. Bu bir gelenektir. Hutbede kılıç geleneği. Bu da bugün bunun icra edildiğini gördük. Bunun geçmişi, kökü var. Herhalde bunu onlar da araştıracaklardır. Evet. Ayasofya fethedildikten sonra da bu yapılmıştı. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğu, başka pek çok ulus devletin de lehine olarak, bakın bunu ABD'de, yer yer Avrupa ülkeleri de farkında olarak olmayarak küreselcilere hizmet eden kimi dünya ülkelerinin liderleri de, misal Macron, yani işte Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyor. Siz önce kendi ulus devletinizin bekasına bakın. Gerçekten ulus devlet dediğimiz kavram ciddi bir tehdit altında. Pandemi de bunu hızlandırdı. Rockefeller bilinen bir isim olduğu için söylüyoruz. Ayasofya ile ilgili olduğu için. İşte Rothschild'ler, diğer aileler, bugün küresel sermayenin temsilcisi olan başka isimler, Bill Gates'ler vesaire. Bu pandemi işini bahane ederek ABD'nin nasıl karıştırıldığını gördük. O anlamda ulus devletlerin ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ulus devletlerin kendi bekaları için mücadele etmeleri ve kendi aralarına dayanışması da gerekiyor bir yerde.
Tabii.
Trump mesela bunun az buçuk farkında olan bir lider diye düşünüyorum. Putin bunun farkında. Dün Trump bir açıklama yapıyor. Yani bu aslında ABD ulus devletinin de her ne kadar birleşik bir devlet olsa da ABD müesses nizamının, ulus devletinin ciddi tehdit altında olduğunun itirafıdır. Yani işte Putin zehir gibi diyor, Erdoğan zehir gibi diyor. İşte kendi rakibinin öyle olamayacağını söylüyor. Ben de zehir gibiyim demeye getiriyor. Yani ulus devlet eğer kendi bekasını düşünüyorsa Kasım seçimlerinde tekrar veri seçim havasında. Bu da çok, bu tabii doğru yanlış ayrı mesele ama aslında tespit doğru, şu noktada doğru. Hakikaten ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz bu seferlerin. Ayasofya bu manada küresel güç odaklarına karşı verilmiş bir mesajdır öncelikle. Hele de topraklarımızdaki Ortodoks azınlığı, onların hep hoşgörü gördüğü izahtan vareste. Yunanlarla alakalı biliyorsunuz çok çok önceden beri çok sorun var. Bazen hadlerini aşacak biçimde işte konuşuyorlar. Hı hı. Doğu Akdeniz'deki meseleler ortada, Ege'deki meseleler ortada. kendi topraklarına yüzlerce kilometre uzaktaki bir ada üzerinden işte kıta sahanlığı falan oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim topraklarımız 2-3 kilometre olan adalar üzerinden. Türkiye bunların farkında. Ben bu kararın çok hem yani milli hassasiyetlerle alınan bir karar olduğu için çok da coşkuyla karşılandığı için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Tarihi bir gün olduğu kanaatindeyim. Ve verilen mesajın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O açıdan hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Evet, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz de öyle diliyoruz. Söyleşimizin başında Amerikan Bizans Enstitüsü kurucusu Thomas Whitmore'dan bahsettiniz.
Whitmore, evet.
Thomas Whitmore, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinde etkin bir isim. Bunu söylediniz. Bir arkeolog değildi, bir ajanda değil mi? Burası önemli çünkü.
Ya şöyle, amatör bir arkeolog. İşte Lawrence, Thomas Edward Lawrence vardır, meşhur İngiliz casusu. Arapları, işte bir dönem bize, Arap aşiretlerini bize karşı ayaklandıran o profesyonel arkeolog idi. Irak ve Suriye sahasında bilhassa Türkiye aleyhine çok faaliyet yürüttü Birinci Dünya Savaşı yıllarında. O dönemde arkeologluk bu bölgede araştırma yapmak için misyonerlik bir dini yönünün de olduğu söyleniyor Thomas Whitmore'un, ama o konuda çok net bir bulgu var mı ben bilmiyorum. En azından ben bilmiyorum. Evet. Amatör bir arkeolog ama Türkiye'de ilişki için, yani Türkiye'de İstanbul'da bulunduğu noktada CIA ile bu konuları çok sık görüştüğü yönünde bulgular, belgeler var. Bunu da onun çok samimi arkadaşı olan ve Alan Dulles'ın kardeşini görmeye, CIA başkanı olacak sonradan, Alan Dulles'ın kardeşini görmeye giden dedesi söylüyor. Birlikte hareket ediyorlar. Elimde işte Ayasofya'nın fotoğrafları, belgeleri var. Buradaki kapı aslında şöyle açılıyor. Bunu Thomas Whitmore da söylüyor. Yani mozaiklerin ortaya çıkarılması, Ayasofya'nın kalıntılarının diyelim, bunlar müzeye dönüştürülmesinde etkili. Zaten kendisinin hayatına adadığı şey Bizans ürünlerinin, tırnak içinde söylüyorum yine, muhafazası, bunların dokümente edilmesi, bunların dünya kamuoyuna tanıtılması, bunun küresel manada işte propagandasının yapılması. Bu konuda Rockefeller'lardan ve başka bir sermaye sahibi daha var, Crane diye. Ondan destek alıyor. Yani evet. O dönemden planlanmış bir şey. Çok da dediğim gibi köklü bir aile. Bu sülaleden CIA'ya doğrudan çalışmış bir romancı var. Bu da önemli bir şey. O az önce adını Crane olarak verdiğim kişi Charles Richard Crane, Amerikalı iş adamı ve diplomat aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir kimliği, kişiliği var tarihsel, evet, manada. Ve Sayın 1934 Ünlü kararının verilmesi de çok etkili.
Evet Sayın Ünlü, yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak size şunu sormak isterim. Cuma namazından sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiler. Bu nasıl bir anlam ifade ediyor? Neler söylemek istersiniz?
Dün şehir arası yolculuktan geldim, şeyden, Adana'dan bu tarafa arabayla. İşte yolda 06 MHP plakalı aracı ve konvoyuyla Sayın Bahçeli'nin İstanbul'a doğru geçişini gördüm. Ayasofya'nın açılışı için geldiğinde zaten tahmin ediyorduk. Çok önemli bir ziyaret Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin ziyareti, Ayasofya'nın cami olarak, bir defa İstanbul'un fethi her şeyden önce, dünya şehri, dünyanın kalbi. Benim bir romanımda tarif ettiğim üzere bir kurmaca tarikatın dünyanın rahmi olarak çok gördüğü bir yer, çok medeniyetlere beşiklik etmiş, Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış ve Haçlıların vaktiyle kendi dindaşlarına, ama başka bir mezhepten olan dindaşlarına, Katolik Haçlıların Ortodoks Bizanslılara, Bizansların bütün eserlerini yağmalayıp götürdüğü bir yer işte. Venedik'te görmüştüm Sultanahmet At Meydanı'ndan kaçırılan atlar vesaire. Şimdi tabii Haçlı döneminde böyle bir şehir, bu şehir Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethinden sonra kaç dinin bir arada hoşgörü içinde yaşadığı, Fatih Sultan Mehmet Han Hristiyan kültürünü de çok iyi bilen bir entelektüel aynı zamanda, bir yer olmuş ve işte kabrini ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli tarafından çok önemli. Ayasofya'nın açılış açılışına devlet erkanının çok üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak en üst düzeyde iştiraki, tabii muhalefetten sadece Sayın İnce gördüğümüz kadarıyla var idi. O da güzel bir gelişme. Sayın Kılıçdaroğlu neden katılmadığını başka sebeplerle izah etmiş ama sonuçta bu kararın devlet ve millet adına bu böyle önemli bir kararın ilk namazın kılınmasının ardından İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabristanına gidilmesi de türbeye gidilmesi çok önem arz ediyor tabii ki. Evet. Bu da bir mesaj. Bu da yine dünya kamuoyuna küresel güçlerden başlayarak bir mesaj.
Evet. Dünya bugünü konuşuyor, Türkiye bugünü konuşuyor. Sosyal medyaya baktığımızda Twitter'da Ayasofya Camii'nin ibadete açılması güncel konular sıralamasında Almanya'da birinci olmuş.
Evet.
Çok teşekkür ederiz Sayın Ünlü yayınımıza katıldığınız için. Bu güzel günde, önemli günde çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ayasofya'nın gizli tarihini, günümüze yansımalarını konuştuk. Görüşmek dileğiyle.
Bir ekleme daha yapayım. Tabii çok büyük bir dışarıda yaşayan, yurt dışına yayın yaptığı için radyonuz o açıdan söyleme ihtiyacı hissettim. Dışarıdaki insanımız tabii ki kendi vatanımızı da çok milli bilincimizle ilgili herhangi bir şey yok. Ama dışarıda yaşayanlar bu atmosferi daha güçlü biçimde hissedebilir diye de en azından uzaktan hisseder diye düşünüyorum. Çünkü dışarıda yaşamanın zorluğu, milli kimliği daha da tahkim eden bir şey olduğu bilinmeyen bir husus değil. Dışarıdaki vatandaşlarımızı da yurt dışındaki selamlıyoruz. Bu kararın onlara hayırlı olmasını biliyoruz.
Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci yazar Ferhat Ünlü telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Açacak Gonca gülleri, o gülleri bekler hep müminleri. Gün gelecek açacak Gonca gülleri, o gülleri bekler hep müminleri. Yükselsin minareden tekbir sesleri, kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Yükselsin minareden tekbir sesleri, kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Mihrabın şen olsun artık, her vakit müminlere yol olsun artık. Mihrabın minberin şen olsun artık, her vakit müminlere yol olsun artık. Bir bayram namazı kılınsın artık, kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Bir bayram. Hep tekbirlerle sevinsin fatihler elde güllerle. Kırılsın zincirler hep tekbirlerle, sevinsin fatihler elde güllerle. Mübarek bir cuma günü seherle, kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Mübarek bir cuma günü. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. melekler semada bayram etsinler. Müminler beraber lebbeyk desinler. Melekler semada bayram etsinler. Müminler beraber lebbeyk desinler. Tüm Müslümanlar sana gelsinler. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Tüm Müslümanlar sana gelsinler. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya.
Gölgenin Sesi.
Oo, vay hak. Konuşmayı bilmek için dinlemeli kat be kat. Bildiğini yazmak için okumalı kat be kat. Nerede kaldı diyordum ki geldi bizim keçi inat. Ah kara gözüm. Benim sohbeti tatlım. Buyur bakalım sivri sakallım. Gel de iki söz edelim. Bir sen söyle, iki de ben deyim. Aman diyeyim. Gelemem efendi, sen çok konuşuyorsun, kafam şişiyor sonra. Efendim biraz da sen konuş, ben dinleyeyim. Lafın ucunu tuttuğumu bırakmıyorsun ki Hacivat. Karagözüm, laf konuşmak da sanattır. Her adamın işi değil. Bak yine başladı kendini övmeye. Gel ki yüzüm handelensin. Dinleyenler neşelensin. Her horoz kendi çöplüğünde eşelensin. Hadi bakalım başka kapıya. Yar bana bir eğlence aman aman. Ya bağırmasana be Hacivat. Dost bana bir eğlence aman aman aman. Bak gelirsem sesini keserim ha. Gel benim çeşmin ağzım. Gelemem kapıcı hazım. Gel benim eli yüzü gözü karam. Kömür taşıdım ondandır Hacivat. Gel benim haldaşım, yoldaşım, arkadaşım. Gelemem falandaşım, filandaşım. Efendim, neden gelmezsin? İşim var Hacivat, başka zaman gel. Ne işin varmış canım? Pirincin taşını ayıklıyorum. Neyi sayıklıyorsun? Sayıklamıyorum ya, ayıklıyorum. Neyi ayıklıyorsun? Pirincin taşını, pireli saçını mı? Ya mahsus mu yapıyorsun yoksa sağır mı oldun? Anlamazdan gelip damarıma basarsın ha. Şimdi görürsün sen. Bekletme kara gözüm. Her geçen gün ömürdendir. Al bakalım Hacivat, yumruğum demirdendir.
Ah ah benim sol gözümün yanındaki.
Seni gidi geveze seni. Lafa bak lafa.
Niye vurursun efendi?
Az bile sana. Sağ gözüm demiyor da solun yanındaki diyor yahu.
Efendim laf olsun diye dedim.
Ben de laf olsun diye vurdum zaten Hacivat.
Yok canım, bayağı bayağı vurdun.
Sen de ısrarla hak edip durdun.
Efendim, dili dönmeyenin eli çalışırmış.
Dönmüyorsa dili, eline karışırmış.
Diyorum ki, çok laf bilmeyenin aklı kıt olurmuş.
Bence çok konuşanın düşünmesi zor olurmuş.
Efendi, cahil susar, alim konuşursa eğer.
Sustuğuna bakma, olgun başak boyun eğer.
Demek ki ne çok konuşan alimdir, ne de her susan cahil.
Şimdi doğruyu dedin işte Hacivat. Söyle bakalım niye geldin?
Pazara gidelim diyecektim efendim. Geliyor musun?
Ya baştan böyle sorsan olmuyor mu Hacivat? Ben gelmiyorum hadi. Sen git sonra giderim ben.
Peki kara gözüm. Görüşürüz sonra.
İyi hadi güle güle.
Baharın gülleri açtı ah.
Ah. Mahallemizin neşesi, Karagöz Bey efendiciğim.
Sen nereden çıktın be? Mahallenin çıtkırıldım çelebisi.
İlahi Karagöz, neşeniz daim olsun. Nasılsınız efendim?
Sağ olasın, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Ne yaptım ki yahu teşekkür ediyorsun?
Ah, çok naziksiniz.
İncelip durma çelebi, kırılacaksın şimdi yahu.
O sizin inceliğiniz canım.
He, tamam oldu.
İyi o zaman, hadi görüşürüz. Durun yahu, nereye gidiyorsunuz kuzum? Sorunun cevabını aldın ya. Efendim, öyle olur mu hiç? Onlar soru değil, girizgah, adettendir.
He, adetten demek.
Evet.
Laf olsun diye yani, öyle mi?
Evet.
Bir de evet diyor yahu, yıkıl karşımdan.
Aa, ah, birden çirkinleştiniz.
Uzatma çelebi, pataklarım ha.
Aman durun canım, şiddetine lüzum var. Ben çekilir giderim.
Seni gidi kibarlık oyuncağı seni. Allah Allah, şuna bak ya. Başıma ağrılar girdi be. Uf.
Kehli tüzavada avladım, kanadını çam dalına bağladım. Şimlimlehle şimlimlehle oynadım.
Hımının, Karagöz mü o be?
Hangisi?
Seni diyorum be.
Ha, evet benim yahu Himmet ha.
Ne kadar süzülmüşsün, zor tanıdım seni be.
Sahi mi yahu?
Nasılsın?
Gerçekten mi soruyorsun?
Adam ayarını kaçırmışlar. Normal soruyorum işte, nasılsın Karagöz?
İyi değilim Himmet ha.
Hayrola be?
Ya başım ağrıyor günlerdir.
O da bir şey mi? Benimki haftalardır ağrıyor.
Başın mı?
Evet.
Efendim uyutmuyor ama benimki.
Pe, sıfır uyku, aynı.
Ya bak şöyle arka taraftan, şöyle yana doğru değil mi? Hayır ya, öne doğru.
Tamam işte be, yandan öne doğru. Aynı ağrı.
Çok kötü efendim.
Neler çekiyorsun bir bilsen. Başka nasılsın?
Dizlerim ağrıyor Himmet ağa. Merdiven inemiyorum bayağıdır.
Oho, o da bir şey mi be? Ben hem çıkamıyorum hem inemiyorum.
Sahi mi ya?
Tabii canım.
Bir senedir böyle benimki ama.
Benimki yıllardır aynı.
Geçmiş olsun Himmet ağa.
Daha nasılsın?
Efendim bir de gözlerim. Oo, kuruluk değil mi? Hayır ya,
bulanık mı görüyor?
Ya hem de nasıl?
O da bir şey mi be? Benimki buz bulanık görüyor be.
Efendim, kulağımda da bir çınlama var.
Hem de nasıl? Aynı.
Ya ama olmaz ki böyle canım.
Olmaz olur mu? Ötüyor bildiğin.
Ya o değil.
İki kulağımda da var, o değil. Öbürü de değil, ikisinde de var, aynı.
Ya fenalık geçireceğim ha.
Hem de ne fenalık, bende de aynı.
Ya adam, bir de beni dinle be.
Dinliyorum ya Karagöz, ama dertliymişsin sen de ha.
Ya kendin sorup kendin cevaplıyorsun. Benden dertliymişsin yahu.
Seninle de hiç konuşulmuyor be.
Sanki seninle çok konuşuluyor. Kaybol şuradan be.
Konuşma be. Aha gidiyorum.
Gidersen git, görgüsüz.
Sensin o.
Aman dur, ne yapıyorsunuz canım?
Hacı Vat'a dua et, yoksa pataklardım seni.
Gel kaçma buraya, gel. Gel bakayım, bırak Hacı Vat'ı, bırak, tutma beni. Şimdi görürsün seni.
Aman Karagöz'üm dur yav, ne oluyor?
Kaçarsın işte öyle. Şuna bak.
Koca koca adamlarsınız yahu, niye bağırışıyorsunuz?
Ne kadar görgüsüz varsa beni buluyor Hacı Vat.
Karagöz'üm yapma, ne yapıyorsun? Koskoca adamsın, yakışır mı bize? Senin canın başka bir şeye mi sıkkın bakayım?
Yok bir şey.
Var bir şeyler efendim, var bir şeyler. İyi misin?
Bana bak. Laf olsun diye mi soruyorsun, yoksa gerçekten merak ettiğin için mi sordun?
Aşk olsun Karagöz'üm. Gerçekten soruyorum efendim.
İyi değilim Hacı Vat.
Karagöz'üm neyin var? Pek bir mutsuz görünüyorsun.
Sorma Hacı Vat. Günlerdir dişim ağrıyor.
Senin hala dişin mi var yahu?
Var tabii canım. Her 100 yaşına girince yenisi çıkıyor.
Ağrıyor
işte. Seninki de ağrıyor mu?
Yo.
Hayret.
Niye ağrıyor ki?
Benim dişim mi?
Evet.
Çürümüş.
Vah vah, geçmiş olsun efendim. Bir hekime gösterseydin ya.
Gösterdim.
Ne dedi?
Geçmiş olsun dedi.
Başka?
Çıkarken kapıyı ört dedi.
Yahu ikisinin arasında ne söyledi?
Ha, ilaç verdi. Kullan gel dedi. Çekecekmiş herhalde.
Allah şifalar versin Karagöz'üm.
Amin.
Yapabileceğin bir şey var mı?
Yok Hacı Vat. İlaç bitsin tekrar gideceğim işte ya.
Beraber gidelim olmaz mı? Haber et bana, tamam mı?
Olur Hacı Vat. Beraber gidelim valla. Güç verirsin bana ha. Bir dakika. Aha geçti.
Ne geçti?
Yahu dişimin ağrısı geçti.
Aman ne güzel efendim.
Ya Hacı Vat, ne güzel dinliyorsun be. Hiç lafımı da kesmedin ha.
Dostun derdiyle dertlenmek lazım efendim. Söz kesmek olur mu hiç?
Adamlar ben ne söylesem ikimizini söyledi. 2 dakika dinlemediler beni be.
En büyük ayıp birisi derdini anlatırken üste çıkmaya çalışmaktır. O da bir şey mi deyip hiçe saymak büyük görgüsüzlüktür Karagöz'üm.
Hay ağzın bal yesin acıvat. Demek ki gerçek dost derdini dertlenen, sözünü kesmeyenmiş.
Efendim, perdemiz bir ibrettir. Arif olanlar anlar. Hisse verdiysek ne âlâ, sebeplensin tüm canlar.
Eğlencedir üstünde köpük köpük çağlayan, derininde saklanır ığıl ığıl ağlayan. Yıktık perdeyi eyledik viran, varıp da sahibine haber verelim hemen.
Her cuma aynı saatte Hayatın Sesleri programında gölgenin sesini duyarsanız aman kulak kabartınız. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün tüm yurtta Ayasofya sevinci yaşanıyor. Vatandaşlarımız bugünü dualarla ve ikramlarla kutluyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazı sonrası bir açıklamada bulundu. 350 bin kişinin cuma namazına iştirak ettiğini ifade etti. Ve şöyle ekledi: artık burası aslına döndü, camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ila nihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmet etmeye devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer dedi. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Hayatın Sesleri burada sona eriyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
Haberin gelmiyor, kaldım çaresiz. Denizlerde yelken açtım ben sensiz. Haberin gelmiyor, kaldım çaresiz. Denizlerde yelken açtım ben sensiz. Gözlerim yollarda düşmüş ha gülüm, yollarında canım olmuşum dilsiz. Gözlerim yollara düşmüş ha gülüm, yollarında canım olmuşum. Seviyorken ayrılığı yaşadım, yokluğunda gizli gizli ağladım. Seviyorken ayrılığı yaşadım, yokluğunda gizli gizli ağladım. Bir sevda ki yüreğimde ak gülüm, yüreğime 41 düğüm. Bir sevdaki yüreğimde ak gülüm, yüreğime 41 düğüm bağladım.
Hayatın Sesleri.